şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Çok ehemmiyetli istidad ona verilmiş ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş.
Yani akıllı, müdebbir bir Müslüman dünyadaki konumunu, görev ve sorumluluğunu iyi müdrik olması lazım. Yani yaratılışımın sırrı, esrarı ne? Niçin yaratıldım? Cenab-ı Hak şu istat ve kabiliyeti bana hangi mana ve hangi maksat için verdi? Bu noktada mütefekkirane derinleşmek icap eder. Bakın bu cümlede insanın konum ve görevlendirilmesine medar iki kelime var. Bak, birisi memur. Bak, insan memur-u ilahidir. Memuriyet sultanlık, ağalık ve paşalık değildir. Memuriyet devlete itaattır, inkıyattır, hizmettir. İstihdam, istihdamdır. Bir de memuriyet intisaptır, devlete intisaptır. Bakın yani pratik manada ifade edersek bir adam memur olduğu zaman artık o mesai saatleri içerisinde aklını, istat ve kabiliyetini, enerjisini başka şeye tahsis edemez. Devlet adına, kanun hesabına yazar, çizer, görevini ifa eder. Devlet adına bir istihdama makes ve ayna olduğu için de o memur ücretini ne yapar? Peşin alır. Yani devlet memurun önce maaşını verir, sonra onu ne yapar? Çalıştır. Bu bir kaydedir. Şimdi insan memur-i ilahidir. Bak, biz Allah'tan evvela ücretimizi peşin almışız. Bak, insaniyet nimeti. Allah sana akıl verdi, nutuk verdi, beyan verdi, şuur verdi, temiz ve tefrik kabiliyeti verdi. Yani hakikat noktasında İnsanın ağırlığına, konumuna, mahlukata nispeten kainattaki pozisyonuna baktığımız zaman belki kainatta tek ve müstakil, emsalsiz ve misilsiz proje insandır. Yani her şey, her mevcut, her mekan bir manada insana göre kesilmiş, insana göre biçilmiş. Yani kainat manasını, kıvamını, kayyum değerini insanla biliyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ın insana bahşettiği nimetler, bütün mahlukata verilen nimetlerden daha büyüktür, daha ağırdır, keyfiyeti daha yüksektir. İşte akıllı ve müdebbir Müslüman, değil mi? İstihdamla görevlidir. Allah adına, Allah namına, Allah hesabına, onun izniyle, onun rızası dairesinde yürümek. İşte biz buna, değil mi? İslami terminoloji olarak ne diyoruz? İstikamet. Emrolunduğu üzere yürümek. İşte memuriyet noktasında bakınca istikamet Müslümanın dünyasında farz-ı daimidir. Son nefese kadar, değil mi? Görevine, sorumluluğuna ihanet etmemek. Cenab-ı Hak bu gecenin hatırına bizim istikametteki ya bizi sapmadan, inhiraftan muhafaza etsin. Amin. Bakın bir de ne diyor? İnsan diyor, bir de misafir olarak yaratılmış. Misafir. Yani ev sahibi değiliz. Yani dünyaya çivi çakmaya, kazık çakmaya gelmedik. Misafiriz. Geldik ve gideceğiz. Misafir, aslı vatanını düşünmesi icap eder. Biz hayat-ı baki için yaratıldık. Bakın, bugün birçok insanın dinden ve İslamiyet'ten, istikametten uzaklaşmasının çok önemli sebeplerinden birisi kendi konumundaki isabetsizliği. Yani tarzı, mesela bir insanın tarzı, dünyaya bakış felsefesi misafir değil de ev sahibi gibi olsa bütün sıkıntılar, bütün problemler onun başına iner. Sanki hiç ölmeyecek. Sanki ebedi yaşayacak gibi. Halbuki öyle değil ya. Yani bir insan, bakın, insan psikolojisi bu noktada bazen inhiraf ediyor ve insanı çok yanlışlara götürebiliyor. Mesela diyelim ki bir insanın bir evi var. Eğer o evde kiracı olarak oturuyorsa, kiracının o evle ilgili fazla problemi olmaz. Bir gün, çünkü bir gün biliyor ki bir gün veya bir gece ev sahibi gelecek, kapıyı çalacak. Arkadaş, burayı boşalt. Kiracı ne yapar? Muhalefet eder mi? Hiddete, şiddete kapılır mı? Ya niye beni çıkartıyorsun? Tamam, mülk senin. Buyur, müsaade et. 3 gün sonra ben bunu boşaltacağım. Ama ev sizin olsa, tapusu sizde, hukuken bizde, hem tabu hem de zilliyeti sizde olsa, 30 seneden beri bu evde oturuyorsunuz. Birisi bu evi boşalt derse, değil mi? O iş infiala, hiddete ve şiddete gider. Belki bu işi kan dahi temizler. Sen nasıl beni evimden, mülkümden, varlığımdan kopartıyorsun? Hemen insanda ciddi bir infial, ciddi bir hiddet psikolojisi zuhur eder. Yani temsilden temessüle geçersek, aynı bu misal gibi, ya bir gün ya da bir gece ansızın, haberimiz olmadan ölüm meleği kapıyı çalacak. Tak, tak, tak. Haydi dışarı diyecek mi? Külli nefsin zayikatü mevt ya. İlla diyecek. İşte yiğit kimdir? İşte yiğit arkasına bakmayandır. Yiğit odur ki dünyada misafir gibi yaşasın. Ev sahibi gibi yaşarsa, ya bak, hiddet ve infial ile belki sekaratta o Müslüman çok şeyi kaybedebilir. Ya. Hani Anadolu'da bir tabir derler ki, tandır kızdı ama teknede hamur bitti. Bağ var, bahçe var, varlık var, devlet var, servet var. Su vuruyor, çark dönüyor. Sonra ansızın ölüm geldi. Ve illa bu ölüm gelecek. Herkese gelen ölüm demiş şair. Her eve giren ölüm. Bak, iki kelime. Bak, kamil bir Müslüman Allah'ın memuru olduğunu bilecek. Allah adına, Allah hesabına. Benim hayatım, benim enerjim, benim varlığım, benim devlet ve servetim Allah'a asker olmaktır. Ve bir de şu hayat bitecek, şu ömür tükenecek. Onun için Müslümanın vatan aslı nedir? Bekadır, ebediyettir. Evet.
Çok ehemmiyetli istidad ona verilmiş. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş.
İşte insanın tabii cevheri büyüktür, değil mi? İnsanın görevi ve mükellefiyeti de ağırdır. Hayat-ı baki burada kazanılacak. Dünyada. Ben böyle gençlere çoğu zaman söylüyorum. Yani bazı şeylerin hakkat noktasından kadir ve kıymeti, itibar ve şerefi büyük olduğu için Kur'an'ın bir üslubu var, tekrar. Niye Kur'an bazı hakikatleri çok tekrar ediyor? Çünkü tekrar tesistir. Tekrar tekmildir, kemala götürür. Tekrar tahkimdir. Hakikati idraklara, kalplere, ruhlara çakar ve yerleştirir. Bak, teyden ifade edelim. Bakın, Cenab-ı Hak dünyada bizim hayatımıza kefil. hayatın tanzimine medar, değil mi? Afaki ve enfusi nimetleri de yaratmış. Bak senin göğüs kafesin yok mu? Allah sana göğüs vermiş, ciğerleri vermiş mi? Vermiş. Bak Allah senin hayatına kefil. Şu ciğerlerin teneffüs etmesi için Allah atmosferi yaratmış. Allah sana kainat kadar kıymetli iki tane göz vermiş mi? Vermiş. Ama gözün görmesi için Cenab-ı Hak güneşi, ışığı yaratmış. Allah sana mide vermiş mi? Vermiş. Vermiş ama o midenin yumruk kadar midenin ihtiyacı için Allah binlerce meyveleri, bağları, bahçeleri yaratmış, senin önüne sermiş. Allah bizim hayatımıza, Allah bizim rızkımıza kefil. Tamam. Ama dikkat edin. Cenab-ı Hak bizim akıbetimize kefil değil. Ya. Akıbetimizi tamamen bizim irademize bırakmış. Onun için din nedir? Teklif ve imtihan, bakın, iradedir. İradenle, tercihinle, kararınla ya hayata bedi kazanacaksın ve iradeni negatiflere, batıllara sarf ederek kaybedeceksin. İradi tercih. İnsan robot değil ya. Bak, Allah insana akıl vermiş, akıl nimeti. Kainat kadar akıl. Ağır bir nimet, akıl. Şuur, temiz ve tefrik kabiliyeti bahşetmiş. Allah seni yüzlerce hissiyatla donatmış. Müzeyyen, mükemmel, cami bir keyfiyette halketmiş. Ama Cenab-ı Hak, akıbetimizi tamamen bizim tercihimize bırakmış. İşte bak, işte hak, işte batıl. İşte güzel, işte çirkin. İşte nur, işte nar. Sen bilirsin. Onun için hakikaten insanı bekleyen beka çok kıymetli. Bak, bizi beka bekliyor, bizi lika bekliyor. Bizi cennet bekliyor. Halidina fiha ebeda. Ve biz bak rüyete talibiz. Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olacağız. Hayat-ı bakiye gidiyoruz. Şimdi böyle bir yolda tabii insan tercihini iyi yapması lazım. Bu sırra mebni Kur'an-ı Kerim'de bakın bizi ikaz ediyor. İrşat ediyor. Kur'an'da hem teşvik var hem de tehdit var. Kur'an'da teşvikle tehdit muadeletle ölçülü gidiyor. Aşağı yukarı Kur'an'ın yarısı tehdit ayetidir. Hemen hemen yarısı da teşvik ayetidir. Evet.
Ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz. Ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın.
Yani değil mi? Ben müfessirler ahsen-i takvime çok değişik mana vermişler. İlk tabakası yani idrak ve intikam noktasında ahsen-i takvimin ilk manası Cenab-ı Hak insanı bütün mahlukatın fevkinde. Hem suret itibariyle hem de siret. Hem dışı, siması ve yüzü hem de iç donatımı itibariyle en mucize, en mükemmel, en cami bir keyfiyette halketmiş. Bak, insan güzellerin güzeli. İnsan mahlukatın Yusuf'u. Yusuf gibi güzel. Kaşı, saçı, başı, endamı, azaları cihatıyla insan hem sureten hem sireten Cenab-ı Hakk'ın en antika asarı. Kudret-i İlahi'nin en mucizesi. Sanat-ı İlahi'nin en harikası, en hikmetlisi. Esma-ya madar cami sırrıyla pek çok esmanın tecellisine mâkes olmuş. Ahsen-i takvim bir manası bu. Bir de işte yani eski mesela Osmanlı kültüründe insanlar işlerini, faaliyetlerini, icraatlarını taksime göre, takvime göre endeksliyorlardı. Takvim işte. İkindi de şöyle yapacağım, akşam böyle yapacağım, yatsıya şöyle gideceğim. İnsan işini, organizasyonu, faaliyetlerini o zamanlamaya göre tanzim etmesi misillü. Bir de insanın hılkattaki konum itibariyle insanın konumu takvim gibi. Yani buradaki mana ne? Yani Cenab-ı Hak varlık aleminin teşekkülünde insanı merkez olarak yaratmış. İnsan kainatın kayyum değeri. Daha açık ifade edersek yerler ve gökler ve içindeki bütün masnuat bir manada insana göre kesilmiş, insana göre biçilmiş. Kainat manasını, kıvamını, tat ve lezzetini, keyfiyetini ve güzelliğini insanla biliyor, insanla buluyor. İnsanı çekin, değil mi? Sanki kainat, değil mi? Boş ve muattal, sanki manasız ve hakkasız. Ama esas insanı, insanın esas ahsen-i takvim manası, ubudiyete medar sır ve hakikatların insanın içinde açılması, insanın ruhunun tezyinatı, istat ve kabiliyetinin Kur'an'ı ölçüler içerisinde tekmil ve inkişafıdır. Bu sırra mebni, ahsen-i takvim manasının inkişafı, eğer marifet ve esma yolunda terakki ve tasfafi olursa, insanın açılımı netice noktasında ahsen-i takvim olarak insanı kamil manasını doğurur. İnsanı kamil. Yani Allah'ın en seçkin, en müzeyyen, en müstakim, en halis, en has bir kulu. Evet.
İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var. Bir ciheti gaybane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri hazırana muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır.
Şimdi tabi Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam, Fatiha olmadan namaz olmaz. Fatihasız namaz, namaz değildir. Onun için namazda Fatiha'nın olması lazım, okunması lazım. Şimdi insan ahsen-i takvimde yaratılmış olduğu için kainat kitabında Esma'nın talimi itibariyle bir ömür boyu Fatiha'yı kainatta nasıl okuyacak? Yani nasıl okuması lazım ki o Fatiha'yı alemine neşretsin? O Fatiha'da medar, ince sır ve hakikatları alemine giydirsin. Ahsen-i takvim manasını fiilen teşhir etsin ve hayatında göstersin. Evet, bu hakikaten tefekkür disiplin noktasından fevkalade önemli bir mazhariyettir. Oku bakalım. Hı.
İki cihet ile ubudiyeti var. Bir ciheti gaybane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri hazırana muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Birinci vecih şudur ki, kainatta görünen saltanat-ı rubbiyeti itaatkerane tasdik edip kemalatına ve mahasinine hayretkerane nezaretedir.
Üstad bunu ifade ediyor. Cenab-ı Hakk'ın iki kitabı var. Biri Kur'an-ı Azimüşşan, Allah'ın kelam sıfatından geliyor. Öbürü de kainat. Allah'ın kudretini, ilmini ve ruhiyete medar güzelliğini gösteren kainat kitabı. Muvahhid-i Ekber'dir diyor. Allah'ın varlığını gösteren en büyük bir muvahhid nedir? Kainattır. İşte ahsen-i takvim sırrının birinci manası kainat kitabında Cenab-ı Hakk'ın bütün alemde münteşir olan rububiyetini yani müşahede etmek. Bakın Allah'ın yarattığı yerlere bakın, göklere bakın. Nerede bir mahluk, nerede bir masnu, nerede bir tecelliyat varsa orada bir rububiyet var. Allah yarattığı her şeyi kalıptan döker gibi müzeyyen, mükemmel, müşaşa yaratıyor. Allah'ın sanatı. Tasarrufat-ı ilahi orada hükmediyor. İşte kainat güzel, değil mi? Hatta bu bir kanundur yani. Her yerde geçerli bir kanun. Eşyadaki güzelliğin kaynağı nedir? Rububiyettir yani. Yani çok kısa ve pratik manada ifade edersek, bir nesnenin, bir eşyanın güzelliğinin arkasında terbiye fiili vardır. İşte yontulmamış kaba kereseyi alıyorsunuz, atölyeye götürüyorsunuz. Orada maharet eli, ustanın terbiyesi. Kesmek, pişmek, takdir etmek, tanzim etmek, teşkil etmek, giydirmek, ölçü, plan, proje, tasvir, tanzim, takdir, teşkil ne kadar mükemmel ise, değil mi? O el ne kadar hakimane sanatkar ise, o elden çıkan eser de o kadar ne olur? Mükemmel olur. Bu bir kaidedir ve kanundur. Her yerde geçerli. Edebiyatta, sanatta, ilimde, maneviyatta, dinde, ahlakta geçerli olan bir kanun yani. Eşyayı terbiye etmek yani. İşte köyde unu alıyor, çeviriyor, işte köy ekmeği. Ne? Biraz daha emek veriyorlar, açıyorlar. Oldu ne? Efendim, börek. Biraz da içerisine et koydu, oldu mantı, Tatar böreği. Biraz da şeye git, Antep'e git, iyice aç, maharetini, sanatını içine kat. Oldu ne? İşte Güllüoğlu baklavası. Bakın ham madde aynı. Maharet eliyle eşya terbiyeden geçtikçe ne yapıyor? Tasafi ediyor, safileşiyor ve güzelleşiyor. Şimdi kainat güzel mi? Güzel. Niye? Çünkü arkasında efal güzel. Efal-i ilahi güzel. Efal-i ilahi arkasında ismi ilahi güzel. Allah'ın isimleri güzel. O isimlerin arkasında Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfatları güzel. O sıfatların arkasında mahiyet güzelliği var. İlim güzelliği var. Rububiyet güzelliği var. Takdir güzelliği var. Tanzim güzelliği var. Ya, tertip güzelliği var. Demek ki 99 esma, belki 1001 esmanın tecellisine medar güzellikleri. Kainattaki güzellikleri görmek. Ha. Bu görüş bizi nereye götürüyor? Bakın, Allah'ın rububiyetinin saltanatına götürüyor. Demek kainatta tekvini bir rububiyet var. Allah'ın rububiyeti, bütün eşya Allah'ın her an kabzay rububiyetinde, kabzay kahrında, evet, bütün alemleri terbiye eden bir rububiyet var. Bakın şimdi semaya bakın, bak ne kadar derin, değil mi? Ne kadar vasi, ne kadar sakin ve ne kadar güzel. Semavattaki bu intizam güzelliğinin arkasında yatan güzellik nedir? Değil mi? İtaat güzelliğidir. Bütün mahlukat itaat güzelliği içerisinde güzel. Bak kainatta anarşi yok. Tökülmüyorlar. Semavata bakın. Düşmüyorlar. Parçalanmıyorlar. Mükemmel, muhit, muazzam bir rububiyetin kainatta tecellisi var. İşte Cenab-ı Hak bakın rububiyetiyle eşyayı terbiye ediyor, güzelleştiriyor. İşte kan içinden, fışkı içerisinden Allah samanı alıyor. Samandan ne yapıyor? Süt yapıyor. Hayat yapıyor, et yapıyor, kan yapıyor, ilik yapıyor. Allah bir şeyden her şeyi yapıyor, rububiyetini gösteriyor. Madem kainatta böyle tekvini bir rububiyet var ve bu rububiyetin tezgahından geçen her şey güzelleşiyor. Bak işte, kainatta hüsnü külli var. Bunu akıl görüyor mu? Evet. İlim bunu teyit ediyor mu? Sanat bu güzelliği alkışlıyor mu? Evet. Ha, bir de Cenab-ı Hakk'ın teşri-i rububiyeti var. Yani şeriat. Allah insanın iradesini, nefsini terbiye etmek için. Değil mi? İşte ahsen-i takvim. Değil mi? İnsanı kamil olması için Allah ahkamını göndermiş. İşte Kur'an. Bakın Kur'an beşerin kemalatına kefili mutlaktır. Yani bir Müslüman iradesiyle, azmıyla Kur'an'ın tezgahına kendini atsa, Allah'a tam teslim olsa onun neticesi nedir? Cennet-i Firdevs'tir, insanı kamildir. İşte Müslüman'ın dünyadaki gaimane görevinin birinci tabakatı bu. Kainattaki saltanat-ı rububiyeti görüp yani itaatkarına Allah'ın rububiyetini tasdik ve temaşa ve hayret ile Allah'ın sanatına bakmak. Evet, birincisi bu.
Sonra Esma-i Kutsi-i İlahiye'nin nukuşlarından ibaret olan bedi sanatları birbirinin nazar ibretlerine gösterip dellallık ve ilancılıktır.
Şimdi insanın ikinci görevi dellallık. Değil mi? peygamberler rububiyet ilahiyenin dellalıdır. Allah'ın sonsuz kemalatını, kainattaki rububiyetini, hallakiyetini, Halık odur, Rezzak odur, yaratan odur, öldüren odur, yaşatan odur. Bütün nimetleri insanın başına bağlayan kimdir? Cenab-ı Allah'tır. İşte ya, kainatta Cenab-ı Hakk'ın sanatını, rubiyetine medar güzelliklerini, değil mi? İşte kainat muvahittir, Allah'ı anlatıyor. İşte malum sanatkarı en güzel gösteren nedir? Onun sanatıdır yani. Yani sanat hakikat noktasında bir aynadır. İnsan sanata baktığı zaman o sanatın arkasında o sanatı yapan sanatkarın sanatını, ruhundaki kemalatı, ilimdeki derinliğini görür ve gösterir. İşte bu cihette Müslüman kainata bakıp sanat-ı ilahi, işte şu sanatın arkasında Cenab-ı Hakk'ın binbir esmasına medar güzellikleri görmek ve tebliğ manasını, kainat kitabını Allah namına okumak ve okutmak manasında derinleşmek bizi adım adım o ahsen-i takvim manasına ne yapar? İnşallah götürür.
Sonra her biri birer gizli hazine-i maneviye hükmünde olan Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, kalbin kıymet şinaslığıyla takdir kerane kıymet vermektir.
Evet. Burada da idrak ve kalbin iki önemli görevi var bak. İdrak değil mi? Terazidir. Fikren, aklen tartacak. Kalp de tahsin edecek, sevecek. Allah'ın sanatı mucizedir. Bir bak, temaşa et. Ne kadar dakik, ne kadar güzel, ne kadar mucize. Bundan işte bizim bir kardeşimiz araba Renault satıyordu bundan 15-20 sene önce. Bir gün mağazasına gittim, teşhir mağazasına. Gel dedi bak, yeni bir araba çıkmış. Konuşan araba. İşte 30 sene geriye gidin, Türkiye'ye bakın. Renault işte bir araba üretmiş de konuşan araba, reklamlar falan. Bak ne özelliği var efendim, açıyorsun kapatıyorsun iki tane cümleyi şey etmişler efendim, bandı almışlar, farı söndür, bir de kemeri bağla. Bak bunun reklamını yaptılar bak, konuşan araba. Ya şuraya bak, beşer teknolojisine bak. İki cümle. Üçüncüsü yok. Şimdi insan ağzına bakın. Nasıl bir mucize. Teyp kaç kuruş yani bak. Teyp çok şeye muhtaç. Bant lazım, elektrik lazım. Değil mi? Eskiden vardı değil mi? Almanya'dan gelen bizim vatandaşların ellerinde böyle büyük teypler vardı. Şimdi ağza bakın. Bak pil yok, priz yok. Elektrik de yok. Basit bir mağara. Ama istediğine, istediğin şekilde konuş. Rıfkla, yumuşak konuş. Hiddet de konuş, şiddet de konuş. Değil mi? Ya. Hakimana konuş. Şairana konuş. Hakkat-ı Kur'an'ın bülbülü ol, konuş. Allah'ın mucizesi. Şu ağza bak. Nasıl bir mucize. Ya. Nasıl bir hallakiyet. Ya. İşte mütefekkir bir mümin kainatı Esma adına okuyacak. Esma'ya medar. İstanbul'da zaman zaman oluyor işte bakın işte filan ressam nerede? İstanbul'da. Picasso İstanbul'da. Van Gogh İstanbul'da. Gelmiş İstanbul'a. Nereye? İşte Sabancı Müzesi'ne gelmiş o ressam. Neyle gelmiş? 10 tane, 20 tane tabloyla, resimle gelmiş. Efendim o sosyeteler, böyle efendim, bürokratlar, sanattan anlayan insanlar bakıyorsun, gidiyor, inceledim, baktım. Orada bir de defter koymuşlar, yaz bakalım, ne gördün? Aha, biz de gittik, gördük. Orada karşıda bir tablo var, dağ var, kuş var, ağaç var, hayvan var, çiçek var. Ama bak, tablonun içerisinde derinlik yok. Nefes alamıyorsun. Yaklaşıyorsun, ne kokuyor tablo? Boya kokuyor. Gül var, ötmüyor. Bülbül var, ötmüyor. Gül var, koku vermiyor. Balık var, hayat yok. Hissiyat yok. Hayvanlar otluyor, orada koyunları yapmış, koyun süt vermiyor. Hissiyatı yok, duygusu yok. Şimdi sanat olayı. Bak, gittim, gördüm, gezdim, antika sanat. Tamam da yani. Bir o gözle bir de Allah'ın sanatına bak. Yani, bak ne kadar muciz, ne kadar mükemmel. Bak, beşer böyle baka baka, bakar ne oluyor? Kör oluyor ya. Yani. Allah'ın sanatını temaşa. Ve takdir işte. Kalbin çok önemli bir görevi Allah namına asar-ı ilahiyi takdir etmek. Ne güzel böyle süslemişsin ya Rabbi. Ne kadar hakimane yaratmışsın. Bu tezinat senin, bu güzellik senin, bu takdir senin, bu tenasüp senin, bu insicam, bu mükemmellik senin diye insan hayretini, tefekkürünü, temaşasını ne yapması lazım? Derinleştirmesi lazım. Evet.
Sonra kalem-i kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sayfelerini arz ve sema yapraklarını mütalaa edip hayret kerane tefekkürdür.
Burada hakikaten yani tefekkürün çok geniş ve çok vasi ehemmiyetli bir boyutunu bize nazarımıza sunuyor yani bakın. Yani kitabın sayfeleri var değil mi? Arz bir sayfa, sema da bir sayfa, kainat kitabının bir sayfası. Semavata bak. Milyarlarca galaksi, yıldız düşmüyor, dağılmıyor, çarpmıyor. Mükemmel bir intizam. O intizam içerisinde ya mükemmel bir akış. Mükemmel bir tedbir. Mükemmel bir tanzim. O tanzimin arkasında ne var? Her şeye hükmeden bir kayyumiyet var. Her şeye müessir bir kudret var. Her şeye gücü yeten bir irade var. Her şeyi yerli yerine takdir eden bir rububiyet var. O rububiyete medar kemalatı görmek. Allah namına tahsin etmek ya maşallah. Benim Rabbim semayı ne güzel tezyin etmiş. Benim Rabbim ya şu çiçekleri ne güzel süslemiş, bezetmiş. Benim Rabbim şu unsurları ne kadar hakimane yaratmış. Şu mahlukadaki rahmet, inayet, şefkata medar güzellikler. Ya, sanat güzelliği, tasvir güzelliği, tanzim güzelliği, teşkil güzelliği, fayda ve menfaat güzelliği birbiri içerisinde kainat diye bir gül goncası gibi birbiri içerisinde binbir esma-i ilahiyenin meharetini akıl gözüne gösteriyor. İşte insan değil mi? Aklıyla, ilim gözüyle kainattaki bu güzellikleri okuyacak. Kalbin takdiriyle de ne yapacak? Takdir edecek. Ya benim Rabbim ya mahareti ilahiyesi, rububiyet-i Rabbaniyesi, hallaket-i ilahiyesi ne kadar güzel, ne kadar muazzam, ne kadar muhteşem diye tazimini Allah'a karşı, teşekkürünü, Allah'a karşı itaat-i inkiyatını ne yapması lazım? Yani arttırması lazım. Evet.
Sonra şu mevcudattaki zinetleri ve latif sanatları istihsan kerane temaşa etmekle onların Fatır-ı Zülcemal'in marifetine muhabbet etmek ve onların Sani Zülkebali'nin huzuruna çıkmaya ve iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır.
Cenab-ı Hakk'ın marifetine muhabbet. Yani bu nokta çok önemli de Cenab-ı Hak istatlarımı açsın ve inkişaf ettirsin. Allah'ın marifetine muhabbet. Kainattaki bütün güzelliklerin kaynağı Allah'tan geliyor. Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor. Kainattaki bütün güzellikler, bak, suret güzelliği, siret güzelliği, hikmete medar güzellikler, tasvir güzelliği, tanzim güzelliği, teşkil güzelliği, rubiyete medar güzellikler, nakış güzelliği, suret güzelliği, renk güzelliği, letafet güzelliği. Bak, bütün bu güzellikler tek bir güzelden geliyor. Güzel olan Allah'ın neyidir? Sanatıdır. İşte bir Müslüman böyle sanatta inceldiği zaman, hissiyatı dakikleştiği zaman Allah'ın kainattaki sanatını daha dakik bir gözle temaşa ediyor. O temaşadan da her Müslüman derecesine göre lezzet alıyor, zevk alıyor. Bakın, Bezmi Hazretleri demiş ki, ben bir ağaca baktığım zaman 10 tane tiyatro, 20 tane sinemadan ziyade zevk alıyorum. Kainattaki, hüsündeki güzellik, hılkattaki güzellik, rububiyetteki güzellik. Ya, o güzelliği duymak, hissetmek, zevk etmek. Tabii bu imanla endeksi olan bir şey, marifetle endeksi olan bir şey, ruhun taharetiyle endeksi olan bir şey. Onu üstad ifade ediyor, diyor ki, yani bir insan süfli zevkler içerisinde tamamen boğulmuş ise, ruhu gabileşmiş, hissiyatını köreltmiş, günahların içerisine girmiş, paldır ve küldür, latafetini, zarafetini, taharetini, teyakkuzunu kaybetmiş ise o insan kainatta zevki fıtriden, eşyadaki tenasüpten, ruhiyeti temedar güzelliklerden hakkıyla istifade edemez. Aynı tıptaki hastalık gibi. Şimdi şu suya bakıyorsunuz. Bu su dünyanın en güzel menba suyu. Bir numara. Kainatta bir numara su. Suyu veriyorsun. İçiyor. Ya diyor, bu su zehir, zukkum. Suda problem yok. Problem insanların kendinde. İşte bir Müslümanın kalbi selameti, iç dünyası ne kadar tahir, ne kadar temiz, ne kadar Allah'ın muhabbetine iştiyak taşıyor ise o Kur'an'ın sırlarını daha güzel mahseder, alır. Bir Müslüman iç iklimi itibariyle ne kadar şeffaf, ne kadar berrak ise, ne kadar günahlardan arınmış ise o kainat kitabını daha halisane, daha hasbi, daha net görür. Günahlar insanın gözündeki perdeler gibi. O perdeler önce böyle buharlı oluyor. Eğer günahlar, hatalar, kusurlar arka arkaya geliyorsa insanın gözü tabiri caizse buzlu cam gibi olur. Hakikati göremiyor. Hakkat alemini temiz edemiyor, tefrik edemiyor. Kainattaki güzellikleri damıtacak filtreleri bozuluyor. Onun için hakikaten maneviyata medar kuvvetli altyapı, kainat kitabını Allah namına okumanın, ondan zevk almanın çok ehemmiyetli bir altyapısı ittikadır. Kendini kollamak ve muhafaza etmektir. Ruhunu kirletmeden, günahlara girmeden, tefekkür boyutu içerisinde azm ve gayret gösterip kulluk görevini ifa ettikçe insanın iç dünyasındaki bu tefekkürün boyutları da açılıyor. İmsatta insan kainattan daha fazla tefeyiz ediyor. Daha ziyade hissediyor. Daha güzel hissediyor. Daha güzel yaşıyor. Ve yaşadığını da fiilen istikamete elhamdülillah dökmüş oluyor. Evet.
İkinci vecih, huzur ve hitap makamıdır ki eserden müessire geçer. Görür ki bir sani Zülcelal kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. O da iman ile, marifet ile mukabele eder. Sonra görür ki bir Rabb-i Rahim rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da...
Şimdi burada iki tane gözlük, bakın. Tanıttırmak ve sevdirmek. Tanıttırmak bizi Cenab-ı Hakk'ın maruf ismine götürüyor. sevdirmek de bizi Cenab-ı Allah'ın Vedud ismine götürüyor. Şimdi kainata dikkatle, ibretle baktığımız zaman Maruf ismi tanıttırmak, Vedud ismi sevdirmek. Bunu nasıl ayırmak lazım? Şöyle pratik şöyle ayırabiliriz. Şimdi şu gözle bak. Şu kainata bak. Allah'ın yarattığı her şey sanat-ı ilahiyedir. Sanattır. Dakiktir, mucize mükemmeldir. İşte mesela biz Mimar Sinan'ı neyle tanıyoruz? Eseriyle. İşte Süleyman'ı, işte Selim'i, işte yaptığı köşkler, saraylar, köprüler. İşte Cenab-ı Hak yerde ve gökteki bütün sanatıyla kendini bize tanıttırıyor. Şimdi bu gözle bak. Değil mi? Denizler, içindeki balıklar, hepsi Allah'ın sanatı, hepsi mucize. Şu renklerine bakın, şu tasarımlarına bakın, şu vasıflarına, nitelik özelliklerine bakın. Milyarlarca canlı, mahluk, balık türleri. Allah'ın sanatı. Ormanlara bakın. Değil mi? Allah'ın yarattığı bütün hayvanlar sanat-ı ilahi. Modellerine bakın. Allah Allah. Tüylerine bakın, silahlarına bakın, cihazatlarına bakın, seslerine bakın, görevlerine bakın. Bak. Demek dağdaki, bağdaki, denizdeki, deryadaki, semavattaki bütün nimetler sanat-ı ilahiyedir. Ha. İşte sanat-ı ilahi olması itibariyle Cenab-ı Hak yarattığı mahlukat sayısında delillerle, ayet-i hücretlerle kendini tanıttırıyor. Maruf ismi. Bakın, Cenab-ı Hak hepimizin akıbetini muhafaza etsin. Yarın ahirette Cenab-ı Hak soracak yani. Değil mi? Kaç sene yaşadın? 70 sene, 80 sene. Ya, hiç Allah'ın yarattığı mahluklara bakmadın mı ya? Şu ineğe bak ya. Bak. Tükeniyor, süt getiriyor. Ya. Şu aslana bak. Şu güle bak. Şu bülbüle bak. Şu kartala bak. Şu balıklara bak. Değil mi? Şu etrafındaki insanlara bak. Bunların hepsi Allah'ın sanatı, hepsi mucize. Demek mahlukatın sayısınca Maruf isminin delilleri, ayetleri, hüccetleri var. Bu bir. Bir de Cenab-ı Hak Vedud. Değil mi? Allah bize kendini neyle sevdiriyor? Avamın dünyasıyla bakarsak, insanların dünyasında yemek ve içmek en başta nedir? En önde yani. Bak, yemek, içmek. Şimdi Allah yarattığı bütün meyvelerle bak, Allah narı, elmayı, muzu, kirazı yaratmış. Bütün sebzeler, değil mi? Bütün yediğimiz ne kadar taamlar varsa, işte eğer sende damak zevki, mide noktasında hassasiyet varsa, Cenab-ı Hak yarattığı bütün nimetlerle, bağ ve bahçelerle kendini ne yapıyor? Sevdiriyor. Demek Cenab-ı Hak sanatıyla tanıttırıyor. Allah değil mi? Nimetiyle de kendini bize sevdirmiş oluyor. Evet.
Sonra görür ki bir mün'im-i kerim maddi ve manevi nimetlerin lezzetleriyle onu perverde ediyor. O da ona mukabil fiiliyle, haliyle, kaliyle.
Ama şimdi tabii bakın yani böyle avamdan havasa doğru gidersek Allah yumruk kadar midemizin ihtiyacı için binlerce meyve sebze yaratmış, tamam. Onları yiyoruz, onlardan lezzet alıyor muyuz? Bak Vedud isminin tecellisi. Ama Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği nimetler sadece mide dairesi değil ki. Ya. İşte burada istidat ve kalp, ruh farkı. Mide dairesi değil, değil mi? Ya. Allah sana akıl vermiş. Şu nimete bak. Ya. Allah sana lisan vermiş. Allah sana beyan vermiş. Sana şuur vermiş. Allah sana şefkat vermiş, merhamet vermiş. Temiz kabiliyeti vermiş. Ya. Allah sana gören bir göz, ya, işiten bir kulak, konuşan bir ağız, tutan bir el, yürüyen bir ayak vermiş. Allah sana kalp vermiş. Bak, kalp dairen var. Şefkat dairen var. Muhabbet dairen var. Allah sana merak vermiş. Allah kalbine şefkat koymuş, muhabbet koymuş. Bak bunlar da değil mi? İnsaniyete medar esas sofralar bu yani. Mide dairesi ne oluyor? Çok gerilerde kalıyor ya. Ha. İşte bütün nimetleri Allah bizim başımıza bağlamış. Enfusi ve fakı ne kadar nimetler varsa hepsi onun. Onun ikramı, onun ihsanı. Bütün bu ikram ve ihsanlardan dolayı kulun görevi nedir? Allah'a karşı ya
şükür ve hamd
sana. Şükür ve hamdü sana etmektir. Hamden lillah. Ya Rabbi verdiğin nimetlere şükür olsun. Minel ezel ilel ebed diyebilmektir. Evet.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.